Ayrım 30, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 379. Elspeth deniz kenarı boyunca ağır ağır ilerliyordu. Fırlatmayı görmeye gelen gruplara bakıyordu. Çocuk veya kadın gördüğünde gözleri yaşarıyordu. Ellerinde dürbünler, kameralar, kollarını sıvamış sigara içen, kahve ya da bira içen bir sürü roket hayranı erkek de vardı. 4 yıl önceki Mercury Monterey'i aradı arabalar arasında. Anthony ona yeşil demişti ama renkleri ayırt edebilecek yeter derece aydınlık yoktu. Deniz kenarının kalabalık yerinden üsse en yakın olan yerden başladı aramaya. Ne Anthony vardı görünürde ne de Theo. Herhalde daha tenha bir yeri seçmiş olmalılardı. Ya kaçırdıysam diye korkarak yavaş yavaş güney yönünde ilerlemeye başladı. Sonunda uzun boylu bir adamın eski moda askılarıyla açık renk bir arabaya yaslanmış, elinde dürbün Cape Canaveral'ın ışıklarını seyretmekte olduğunu gördü. Arabayı durdurup dışarı fırladı. Anthony diye seslendi. Adam elindeki dürbünü indirince Anthony olmadığını anladı. Özür dilerim deyip yoluna devam etti. Saatine göz attı. 10:30'tu. Vakit kalmıyordu. Fişler elindeydi. Her şey hazırdı. İki adamı bulmak kalmıştı. Arabalar seyreldi. Birbiri arasında artık 100 metre vardı arabaların. Bir arabaya yanaşıp sağına baktı, boştu. Yeniden hızlandı ve korna çaldı. Yavaşladı, arkasına baktı. Biri bir arabadan çıkmış ona el sallıyordu. Tanrı'ya şükür dedi. Geri vitese takıp geri gitti ve arabadan dışarı fırladı. Yedek fişler elimde dedi. Theo öteki arabadan çıkıp bagajını açtı. Ver çabuk, çabuk Allah rızası için. Saat 22:48. Geri sayım sıfıra iner. Koruganda fırlatma yöneticisi ateş emreder. Bir tayfa madeni bir halkayı çekip büker. Roketi ateşleyen hareket budur. Ön valflar açılır, yakıt akmaya başlar. Sıvı oksijen ağzı kapanır ve roketi çeviren beyaz duman halkası birden kaybolur. Fırlatma yöneticisi yakıt tankları basınç almıştır der. Bunu izleyen 11 saniye herhangi bir şey olmaz. Jip deniz kenarında son sürat ilerliyordu. Öbek öbek toplanmış aileler arasından sıyrılarak geçiyordu. Luke arabaları tarıyordu. Lastiklerinden fışkıran kumlardan payını alanların öfkeli bağırışlarına kulak asmıyordu. Billy yanında ayakta duruyor, ön camın üstünü tutuyordu. Rüzgar gürültüsü içinde beyaz korvet gören var mı diye sesleniyordu. Billy başını sallıyor, görülmesi kolay oysa diyordu. Öyle dedi Luke, hangi cehennemdeler? Son bağlantı hortumu roketten ayrılır. Bir saniye sonra falya yakıtı barutu ateşler ve birinci aşama motor gürültüyle hayata geçer. İtiş oluşuncaya kadar roketin tabanından devasa bir ateş dili uzanır. Anthony, Allah rızası için elini çabuk tut Theo diyordu. Elspeth'te kapı çiğnen ediyordu. Mercury'nin açık duran kaportası üzerine eğilmişler, Theo'nun telsiz vericisiyle uğraşmasını seyrediyorlardı. Theo, Elspeth'in ona verdiği fişlerden birinin pimlerine tel bağlamaktaydı. Uzaktan gök gürültüsü gibi bir ses duyuldu. Feci ağır hareketle Explorer bir fırlatma rampasından yükselmeye başladı. Koruganda bir ses bağırıyordu, ''Yürü bebeğim!'' Billy daha koyu renkteki 4 kişilik arabanın yanına park etmiş bir korvet gördü. Oradalar diye seslendi Billy. Gördüm dedi Luke. Arabanın arkasında 3 kişi açık bagaj çevresinde toplanmıştı. Billy, Elspeth ile Anthony'yi tanıdı. Öteki adam da Theo Packman olmalıydı. Bagajın içine bakmıyorlardı ama başları havaya kalkmış, kum tepeleri ardından Cape Canaveral burnuna bakıyorlardı. Billy durumu hemen çakmıştı, telsiz bagajdaydı. Patlatma sinyalini yayınlamak üzereydiler. Peki niçin havaya bakıyorlardı? Billy Cape Canaveral burnuna dönüp baktı. Gözle görünen bir şey yoktu ama bir çelik fabrikasındaki fırından gelen sesler gibi bir gürleme vardı. Roket kalkıyordu. Geç kaldık dedi. Sıkı dur dedi Luke. Luke cipe geniş bir daire çizdirirken Billy ön cama yapıştı. Roket birden yükselmeye başlar. Bir ara fırlatma rampasında duraksar gibi olur. Hemen akabinde tüfekten çıkan bir kurşun hızıyla kuyruğunda alev sütunu geceye dalar. Roketin gürültüsünden sonra Elspeth bir başka ses daha duydu. Bir yarış arabası gıcırtısıydı bu. Bir saniye sonra far ışıkları Mercury arabanın çevresini sarmış gruba yöneldi. Son sürat bir jip geliyordu üzerlerine. Vurmaya kararlı görünüyordu. Dikkat diye bağırdı. Theo son teli de bağladı. Vericisinde iki anahtar vardı. Birinde kol yazıyor, ötekinde tahrip et. Jip üzerlerine geldi. Theo kol anahtarını attı. Deniz kenarında bin insan başını geriye itti. Roket dimdik yükseliyordu. Herkes çığlık atıyordu. Luke doğru Mercury'nin arkasına bindirdi. Jip dönerken yavaşladı ama gene de 32 kilometre süratle gidiyordu. Billy arabadan atladı ve yere indiğinde koşmaya başladı. Derken düştü ve yuvarlandı. Son saniyede Elspeth kendisini yana attı. Derken güm diye bir ses ve kırılan cam sesleri. Mercury'nin kıçı akordeon oldu. Bir metre kadar ileriye sürüklendi ve bagaj kapağı güm diye kapandı. Luke ya Anthony ya da Theo arabaların arasında ezildi galiba diyordu kendi kendine ama emin değildi. Kendisi de hızla ileriye doğru fırlamıştı. Direksiyonun altı göğsünün altına çarptı ve birkaç kaburganın kırılma sesini duydu. Bir an sonra da alnı direksiyonun üst kenarına tosladı, yüzünden sıcak kan aktığını duydu. Toparlanıp Billy'ye baktı. Durumu onunkinden iyi görünüyordu. Yerde oturmuş kollarını ovuyordu ama kanayan bir yanı yoktu. Jeep'in kaportasına baktı. Theo yerde iki kolu yana açılmış kıpırdamadan yatıyordu. Anthony elleri ve dizleri yerde kötü durumdaydı ama bir yerine bir şey olmamışa benziyordu. Elspeth yara almadan kurtulmuş ayağa kalkmaya uğraşıyordu. Mercury'ye koşup bagajı açmaya çalıştı. Luke jipten atladı ve ona doğru koştu. Bagaj kapağı açılmaktayken Elspeth'i bir kenara itti. Elspeth kuma düştü. Anthony olduğun yerde kal dedi. Luke ona baktı. Elindeki tabanca Billy'nin ensesine dayanmıştı. Luke başını kaldırıp baktı. Explorer'ın kırmızı ateş kuyruğu gece karanlığında kuyruklu yıldız gibiydi. Bu göründüğü sürece roket tahrip edilebilirdi. 97 kilometre sonra birinci aşama yanmış olacaktı. Roket o noktadan sonra gözden kaybolacaktı. İkinci aşamanın ateşi yerden görünmeyecek kadar soluk olurdu. Bu durumda artık kendi kendini imha mekanizması akamete uğramış olurdu. Patlayıcı maddeyi içeren birinci aşama ayrılıp Atlantik Okyanusu'na düşecekti. Ayrıldıktan sonra uyduya bir şey olmazdı artık. Ayrılma ise ateşlemeden 2 dakika 25 saniye sonra yer alırdı. Luke roketin yaklaşık 2 dakika önce ateşlendiğini düşündü. Artık 25 saniye kalmıştı. Anahtarı işletmek için uzun zamandı bu. Elspeth yeniden ayağa kalktı. Luke Billy'ye bakıyordu. 100 metre koşu çıkış çizgisindeymiş gibi bir dizi yerdeydi. Anthony'nin uzun susturucusu siyah kıvırcık saçlarıyla oynuyordu. Luke düşünüyordu, roket uğruna Billy'ye kıyabilir mi diye. Yanıt hayır idi. Kendisi hareket edecek olsa ne olurdu acaba? Anthony Billy'yi vurur muydu? Hiç belli olmazdı. Elspeth yeniden bagaja eğildi. Derken Billy hareket etti, başını bir yana attı, sonra geriye doğru atılarak Anthony'nin bacaklarına omzuyla darbe indirdi. Luke Elspeth'e daldı, onu arabadan uzaklaştırdı. Susturuculu tabanca öksürünce Anthony ile Billy yere yığıldı. Luke dona kalmıştı. Anthony ateş etmişti ama Billy'yi vurmuş muydu? Görünüşe bakılırsa bir şey yokmuş gibi yuvarlanarak uzaklaştı ondan. Luke yeniden soluk aldı. Derken Anthony tabancasını kaldırıp Luke'a nişan aldı. Luke'un yüzü ölü yüzüne dönüverdi. Elinden geleni yapmıştı. Uzun bir duraksama süresi oldu. Sonra Anthony öksürdü, ağzından kan geliyordu. Düşerken tetiği çektiğinde kendini vurmuş olsa gerek diyordu Luke. Sarkan elinden tabanca düştü, sırt üstü kuma yattı. Gözleri göğe bakıyor ama hiçbir şey görmüyordu. Elspeth yeniden davranıp vericiye koştu. Luke başını kaldırıp baktı. Ateş kuyruğu uzayda ateş böceği gibiydi. O bakarken göz kırptı. Elspeth anahtarı açtı ve göğe baktı. Geç kalmıştı. Birinci aşama yanıp ayrılmıştı. Prima Corte herhalde patlamıştı. Ama yanacak yakıt kalmamıştı. Öyle veya böyle uydu ilk aşamaya bağlı değildi artık. Luke derin bir nefes çekti, roketi kurtarmıştı. Billy elini Anthony'nin göğsüne koydu, nabzına baktı. Ölmüş dedi. Aynı anda Luke ile Billy Elspeth'e baktılar. Gene yalan söyledin dedi Luke ona. Gözlerinde histerik bir parıltı ile haksız değildik dedi, haksız değildik. Arkasında meraklı seyirciler eşyalarını toplamaya başlamışlardı. Kimse kavgayı seyredecek kadar yakında değildi. Bütün gözler göğe yönelmişti. Elspeth Luke ile Billy'ye baktı, söyleyecek başka şeyi varmış gibi bir an durduktan sonra sırtını çevirdi. Arabasına bindi, kapısını çarparak kapattı ve motoru işletti. Yola yöneleceğine, denize doğru sürmeye başladı arabasını. Suya doğru giderken Luke ile Billy dehşet içinde bakıyorlardı. Korvet durdu. Tamponlarını dalgalar yalıyordu. Elspeth arabadan çıktı. Far ışığında denizde açılmaya başladığını gördüler. Luke ardından yetişmek üzere davrandı ama Billy sımsıkı tuttu kolundan. "Kendini öldürüyor," dedi acıyla. "Artık ona yetişemezsin," dedi Billy. "Kendini öldürürsün." Luke gene de denemek istiyordu. Elspeth farın ışığından ötelerde kayboldu. Karanlıkta onu bulmasına artık olanak olmadığını gördü. Başını yenilgiyle eğdi. Billy kollarını boynuna doladı. O da ona sarıldı. Bir süre sonra kendini daha iyi hissediyordu. Deniz kenarında sarmaş dolaş göğe bakıyorlardı. Yıldız dolu göğe. Son söz. 1968. Explorer Brian Geiger sayacı beklenenden 1000 misli daha fazla kozmik radyasyon kaydetmiştir. Bu bilgi bilimcilerin yeryüzü üzerindeki radyasyon kuşağının haritasını çıkarmalarını olanaklı kılmıştır. Bunlara sonradan Van Allen kuşakları denmiştir. Bu deneyi tasarlayan Iowa Devlet Üniversitesi bilimcisinin adıdır. Mikrometeoroid denen yılda yaklaşık 2000 ton kozmik tozun yeryüzüne indiğini saptamıştır. Daha da önemlisi yeryüzünün yüzeyi eskiden sanıldığından yaklaşık %1 daha yassı olduğu anlaşılmıştır. En önemlisi de uzak yolculuğun öncüleri için Explorer'dan elde edilen ısı verileri insanların uzayda yaşayabilmesi için roket içindeki ısıyı kontrolünün olanaklı olduğunu kanıtlamıştır. Luke Apollo 2'yi Ay'a gönderen NASA ekibi üyelerinden olmuştu. Artık Houston'da Billy ile birlikte büyük konforlu bir evde oturuyordu. Billy de Baylor'da idrak psikolojisi kürsüsü başkanıydı. 3 çocukları olmuştu. Catherine, Louis ve Jane. Üvey oğlu Larry de onlarla birlikte oturuyordu ama Temmuz ayında babası Bernie görmeye gitmişti. Luke 20 Temmuz günü izinliydi. Dolayısıyla saat 9'dan birkaç dakika önce ailesiyle birlikte dünyadaki herkes gibi televizyon seyrediyordu. Yanında Billy, en küçük kızı Jane kucağında geniş bir divanda oturmuşlardı. Öteki çocuklar sarı labrador köpeği Sidney ile yerdeydi. Neil Armstrong aya ayak basınca Luke'un gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Billy elini tutup sıktı. Billy'nin renginde 9 yaşındaki Catherine kahverengi gözleriyle ciddi ciddi Luke'a bakıyordu. Annesi Billy'ye "Babam niye ağlıyor?" diye sordu. "Uzun bir hikaye bu," dedi Billy. "Bir gün anlatırım sana." Explorer 1 aslında 2-3 yıl gökte kalmak üzere planlanmıştı. Yeryüzü çevresinde 12 yıl döndü durdu. Sonunda 31 Mart 1970 tarihinde Easter Adası yakınında Pasifik Okyanusu üzerinde atmosfere girip saat sabaha karşı 5:47'de yandı, kül oldu. Bu arada yeryüzü çevresinde 58.376 defa dönmüş, 2,5 milyar kilometre kat etmişti. Kitabın sonu. 28 Şubat 2022 sayfa 390.